Ayrım 6.
Yine de emeği boşa gitmesin diye eserini alır, içine can üfler ve düşük niteliğine rağmen bırakır ki nereye isterse çekip gitsin. İkinci bir kez Tanrı balçık alır ve ikinci adım yapar. Ocağı yakar ve iyice kızana kadar başında bekledikten sonra adamı içine yerleştirir. Diğer tanrıların neşe dolu bir dansının cazibesine kapılır ve bu arada eserini unutur. Sonunda akıl edip de fırından çıkardığında ikinci adam da simsiyah kesilmiştir ve hiç de cazip değildir. Buna rağmen ona da nefesiyle can üfler ve ondan da pek haz etmediği için bırakır ki nereye isterse gitsin. Ve Yüce Tanrı şaserini yaratmaya, siyahtan da beyazdan da güzel bir eser meydana getirmeye karar verir. Bir kere daha balçığa el atar ve yaptığı adamı fırına yerleştirir. Bu kez en uygun zaman geçene kadar fırının başında bekler. Adamın derisi tam istediği tarzda esmerleşince fırından çıkarır ve ona da nefesi ile can üfler. Bu iyi bir örnek olmuştur ve Tanrı onunla dostluk kurar. İşte esmer tenli Arap bu şekilde meydana gelmiştir. Bu efsane Arapların kendilerini seçkin ırk olarak görmelerinin esprisini açıklamaktadır. Bu tür bir kibir yalnızca Araplara özgü olmayıp diğer ırkların da oldukça sık ve bolca başvurdukları bir tavırdır. Dilinizi yakmanın en güzel yolu duyarlı ırk konularına temas etmek, elinizi kavurmanın en uygun yöntemi ise yine bu konularla ilgili olarak bir şeyler yazmaktır. Bunun birçok nedeni vardır. Kızgın demirin barışçı ve rasyonel düşünce sularında serinleyememesinin tek nedeni de herhalde dış görüntü değildir. Farklı ırkların kafalarında ve kalplerinde neler olup bitmektedir? Farklı ruhsal yapılar ve benzerliği bulunmayan davranış normları karşılıklı anlaşmayı zorlaştırmaktadır. Televizyonda ölülerini son yolculuğuna tamtamlarla uğurlayan renkli insanlar gören bir Avrupalı, bu son yolculuğun sessiz geçmesine alışkın olduğu için umutsuz bir eda ile başını sallar. Doğu'nun büyük masalcıları sayesinde söz konusu dünyanın kaderin her türlü akışını kayıtsızlıkla karşıladıklarını biliyoruz. Irk karakteristikleri yalnızca dış görüntülerden ibarettir. Asıl engeller çok daha içlerde, derinlerde yer alır. Bu derinliklere nüfuz edebilmek için öncelikle anlaşılabilir dış davranış normlarına alışkanlık kazanmalıyız. Ön yargılardan ve üstünlük komplekslerinden kurtulabilmemiz ancak bu yolla mümkün olabilir. Irk konusu üzerleri soru işaretleri ile bezenmiş bayraklarla kaplı bir yoldan inen bir slalom pisti sunar araştırmacılarına. Belirli niteliklere sahip bulunan ve sırf bu nedenden ötürü özel ilerlemeler kaydedebilen bir ırk mevcutsa doğrusu bilmek isterdim. Hemen bütün zenciler müziğe yatkındır. Adeta kanları ritmik bir şekilde akar. Nedendir? Tibetlileri tepelerde güneş ışınlarına karşı daha az duyarlı yapan derilerinin rengi midir? Zence yakıcı bir güneş altında, Mongoloide kıyasla neden daha dayanıklıdır? Güneydeniz adalarındaki erkeklerin göğüslerinde neden kıl bitmez? Bugün Orta Amerika dolaylarında yaşamakta olan Maya torunlarının saçları en geçkin yaşlarda bile neden beyazlamaz? Zencilerin neden gözleri mavi olmaz? Diğerlerine kıyasla daha üstün bir zeka düzeyine sahip bulunan ırklar mevcut mudur? Bu tür sorulara devam etmeye kalksak, kocaman bir şehrin telefon rehberi kadar yer kaplamak işten bile değildir. Başlangıçta dünya dışı varlıkların temel ırkları belirli yeteneklerle donatırken, onlara çok özel bir takım görevler yükleyip yüklemediklerini sorarak dinamitle oynadığımı gayet iyi biliyorum. Irkçı değilim. Dünya üzerindeki hiçbir ırka üstün ya da aşağı gözüyle bakmam. Ne var ki bilgiye karşı olan susuzluğum, ırk konuları üzerinde sorular yöneltmenin zamansız ve tehlikeli olduğunu ima eden tabuya karşı çıkmama yol açıyor. Kanımca sarı, beyaz ya da siyah ırktan araştırmacılar, biz neden biziz sorusunu hep birlikte şöyle iyice bir kurcalamalılar. Bu ana soruya bir kez girildi mi, o kaçınılmaz tehlikeli alana da ulaşılmış olunur ve beklenen soru gelir. Seçkin bir ırk var mıdır? Batı bilgeliğinin temeli olarak kutsal kitabı alır ve eski ahit bölümünü okursak, Yahudilerin kendilerini seçkin ırk olarak gördüklerini anlarız. Şöyle bir soru soramaz mıyız? Kim tarafından ve hangi gaye için seçilmişler? özel bir görev için mi ayrılmışlar? Bu binlerce yıllık seçkinlik iddiası Yahudi halkının uğradığı baskı ve zulümlerin nedeni mi olmuştur? Diğer ırklar bu iddiadan rahatsız olarak bir çeşit nefsi müdafaa mekanizması mı işletmektedirler? Neden? Oysa Yahudilerin onlara bir kötülükte bulundukları söylenemez. 19. ve 20. yüzyılların tabii bilimler tarihçisine şöyle bir bakınca, bütün bilimsel ilerleme ve keşiflerin yarıdan fazlasının Yahudi ilim adamları tarafından gerçekleştirildiğini görüyorum. Yahudiler, astronom, biyokimyacı, matematikçi, botanikçi, fizikçi, doktor, zoolog ve biyologlar 21 arasında daima önde gelmişlerdir. 1901 ile 1975 yılları arasında Yahudi asıllı 66 tane Nobel ödülü sahibi vardır. Yani bu seçkin insanlar seçkin bir ırka mı mensupturlar? Elbette hayır. Aslında Yahudiler bir ırk da değildir. Biyolojik açıdan büyük bir çoğunlukla aynen Arap komşuları gibi Avrupa ırkının doğulu bir alt grubuna mensupturlar. Bu nedenle de bir Yahudi ırkından değil de Yahudi halkından söz edebiliriz ve Yahudi bilim adamlarının kayda değer başarılarının da dinsel öğelerle hiçbir ilgisi olamaz. Şöyle veya böyle çağdaş sahnemize uysun veya uymasın ve hatta isterse fazlaca duyarlı kulaklar için biraz rahatsız edici çağrışım yapsın, iddia ediyorum ki dünya dışı varlıklar belirli bir ırk seçmişlerdir. Mitolojiler, belirli ırkların belirli tanrılar tarafından düşmanlarına karşı nasıl korunduğu ve fertlerinin dünya gezegeninin önemli görevlerine getirildiğine ilişkin anlatımlarla doludur. Eski kaynaklar hangi ırkın ne gibi özel avantajları yüzünden seçildiğini anlatmaz. Fakat eski ahitte seçilenin diğerleriyle karışmamasını talep eden bir takım kesin kanıtlar mevcuttur. Musa, İsraillileri 40 yıl süren bir yolculukla Mısır'dan çıkararak vaat edilen ülkeye götürürken Tanrı buyruğu olarak diğer ırklarla her türlü ilişkide bulunmalarını kesinlikle yasaklamıştır. Ve Tanrı onlara nezaret etmiş ve birlikte olmuştur. Ve bu eşliği boyunca bir de alamet göstermiş, gündüzleri bulut sütunu, geceleri ateşten sütun olarak tezahür etmiştir. Kıskanç Tanrı bu şekilde onları düşmanlara ve yabancılara karşı korumuş, manna denilen mucizevi ekmekle de kudret helvası beslemiştir. Bu 40 yılın sonunda İsrailliler vaat edilen ülkeye ulaşmışlar fakat yalnızca yeni neslin girişi için izin çıkmıştır. İçinde süt ve bal akan ülke Musa da dahil olmak üzere yaşlılara kesin olarak yasaklanmıştır. Ne olmuş olabilir ki? Tarihsel ve teolojik açıklamaların bu buyruktaki inceliğe inebildiklerini sanmıyorum. Bundan 10 yıl önce ortaya koymuş olduğum kuramın da halen geçerli olup olmadığından emin değilim. Her neyse, o zamanlar demiştim ki, tanrılar veya dünya dışı varlıklar bu 40 yıl zarfında yeni genetik niteliklere sahip yeni bir nesil meydana getirmişlerdir. Ve bu niteliklere çevredeki diğer insan grupları sahip değillerdir. Bu izolasyon ve de Yahudilerin yalnızca Yahudilerle evlenmeleri buyruğu, yeni genetik malzemenin saflığını muhafazaya yönelik olabilir mi? Musa tarafından konulan bu kural, Yahudi ırkının safiyetinin değil de bu belirli insan türünün insanlığın geri kalan bölümüyle arasındaki avantaj ve dezavantaj sağlayan farkları koruma fikrinden kaynaklanmış olabilir mi? Ökçü önyargıların sivrileştiği günümüzde bu tür yaklaşımlar oldukça zamansız bir takım öfke bulutlarını cezbedebilir. Seçkin ırk sorusunu yöneltirken taşıdığım sorumluluğun bilincindeyim. Ne var ki bir takım sorunların da yalnızca üzerini örtmekle üstesinden gelinebileceği kanısında değilim. İnsan genetiğiyle ilgili çağdaş araştırmalar bir takım ırk özellikleri meydana çıkarmaktadır. Diğer bir deyişle o malum kızgın dam üzerinde gezinmektedir. Bu araştırmalar hiç şüphesiz ki günün birinde belirli bir ırk ya da belirli bir türün hangi genetik kombinasyonunun daha tatmin edici olup da hangilerinin tasfiye edilebileceğini söyleyecek aşamaya ulaşacaktır. Daha açık söylemek gerekirse, DNA'mızdaki bir açık, hepimizin üç parmaklı ve tek kulaklı doğmamıza neden oluyor ise, Bu açığın giderilmesinden herkes memnunluk duyacaktır. Hücrelerin doğal yapısına yapılacak bir müdahaleyi genelde dayanıksız bir tohumun deneyler yoluyla güçlendirilerek bitkiler dünyasına armağan edilmesine benzetebiliriz. Hücrelerin değişik şekilde programlanması da aslında ineklerin süt veriminin geliştirilmesi işlemlerinden pek farklı bir olay değildir. Yakın gelecekte insanoğlunun kalıtımsal faktörlerinin yönlendirilmesi de mümkün olabilecek midir? Bu konu henüz oldukça ilerimizde yatan ve oldukça ürkütücü bir alandır. Ya şu tür durum belirtilen bir metne ne buyurulur? Cambridge Üniversitesi biyologlarından John Gordon, dişi bir albinos kurbağadan embriyo hücreleri aldı. Ve bu hücresel öz, kalıtımsal içeriğiyle birlikte daha önceden hücre özleri alınmış dişi kurbağanın yumurta hücrelerine aşılandı. Bu yumurta hücrelerinden yavrular geliştirildi ve bunlar annelerine hiç benzemeyen albinos kurbağalarına dönüştüler. 25. Deneydeki bu sürece Yunanca'dan alınma ve dal parça anlamına gelen klona izafeten cloning denildi. Günter Spicer bu işlemleri en anlaşılabilir biçimde ifade edenlerden biridir. Kesilen bir bitkinin toprağa dikildiği zaman yeniden büyümesi, ana bitkinin bir karbon kopyasından başka bir şey değildir. 25. Her organizmanın hücrelerden meydana geldiğini ve her hücrenin organizmanın bütününün yeniden inşası için bilgi içerdiğini daima hatırlamalıyız. Mikrobiyologlarla mikrocerrahlara göre, hücreden ana cevher çıkartılarak yumurtalı bir hücreye aşılanabilirse, ilkah olmaksızın, tek bir hücreden koskoca bir bütünü inşa etmek mümkündür. Bu bir kez olsun gerçekleştiğinde, o zaman bilim adamlarına göre işin en zor tarafı çözülmüştür ve her bitki, hayvan ve insan organizmasının ana vericinin örneğine göre çoğaltılabilmesi olanaklıdır. Üstelik ikinci ürünü birinciden ayırt edebilmek de olanak dışıdır. Doğanın bir elmanın iki yarısı gibi birbirlerine benzeyen tek hücre ikizleri ile yaptığı şaka, böylece suni olarak tekrarlanacak, üstelik bu tekrar sonsuz yenilenme şansına sahip olacaktır. Profesör Gordon bu yöntemi uygulayarak kurbağalar kolonisi geliştirmiş ve bu koloninin mensupları yüzeysel benzerliğin dışında olağanüstü boyutlar göstermiştir. Her kopya, orijinalinin gerçek bir taklidi olmuş, hataya rastlanmamıştır. Fareler, memeliler sınıfındandır ve ilk türeyen fareler hala hayattadır. Deney fareleri. Bir fare yumurtasının in vitro ilhakından sonra, kıl inceliğinde bir kanül kullanılarak erkek hücre cevheri yumurta hücresinden çıkartılmıştır. Böylece fare embriyosu her iki ebeveynden gelen kalıtımsal bilgiyi izleyemez duruma düşmüş, yalnızca annesininkini alarak onun doğrudan bir kopyasına dönüşmüştür. Diğer bir deyişle bu yöntem yalnızca dişilerin bölünmesini mümkün kılmaktadır. Aman ne mutluluk! Peki ya erkekler? Oldukça basittir. Cenova Üniversitesi'nden Profesör Ilmensi'ye kulak verelim. Döllenmiş bir yumurtanın tüm kalıtımsal malzemesini bir beden hücresinin çekirdeğiyle değiştirecek olursak, erkek birey kopyalarını ortaya çıkarmamız söz konusudur. 25. İngiliz fizyolog Alan S. Parker, insan hücre çekirdeğini izole ederek rahme enjektasyonunu kurduğu zaman henüz bu tür bölünmeler gündeme bile gelmiş değildi. Hatta bu kehanet sahibi bir adım daha ileri giderek erkek sperminin ne kadar bir süre için depolanabileceğine eğiliyordu. Şüphesiz bu değerli malzemenin replikasyonundan yola çıkıyordu. Genetik kodun bulunmasında büyük yararlılıklar gösteren Profesör Marshall V. Nashanberg ile ilgili işbirliğinde bulunan Parker, günün birinde bütün zorlukların çözüleceğine inanıyordu. Bir tek sorun vardı ki o da zamandı. 25 yıl içerisinde hücrelerin genetik bilgiyle programlanabileceğini de öngörüyordu. Stanford Üniversitesi'nden Profesör Joshua Lederberg adlı genetisyen de onun bu iyimserliğini paylaşıyordu. O da bu 1000 yılın tamamlanmasından önce kalıtımsal faktörlerin istenildiği gibi çekip çevrilebileceğinden emindi. Öyle görünüyor ki uzmanlar tahminlerinde oldukça ihtiyatlı davranmışlardır. Oysa her şey çok daha çabuk yürümektedir. Feder'in rolünü üstlenmeye mi başlıyoruz? Bu ilerlemeyi yürüten mekanizmaya yardımcı olamaz mıyız? İçimizden programlanmış ve de izlememiz gereken zihinsel süreçlerle kaplı bir zırhın ortasında mı yaşıyoruz? Bunun nedeni de bizi yaratanların bizleri kendileri gibi zeki kılmaları mıdır? Günün birinde bize yapmış olduklarını bizim de tekrarlayacağımızı biliyorlar mıydı? Tanrılar da tekvinde şu kehanette bulunmamışlar mıdır? Yapmaya başladıkları şey budur ve şimdi yapmaya niyet ettiklerinden hiçbir şey onlara men edilmeyecektir. Tevrat, Teksin 11.6. Günün birinde bölünmeyle birbirine benzeyen insanlar grubu meydana getirmek mümkün olabilecek midir? Tek bir nitelik ve de istenilen nicelikte görüntüler. Memeliler üzerinde yürütülen başarılı deneyler insanlarda genellikle bir zaman sonra uygulanır. Gazeteci David Rorvik'in öne sürdüğü gibi böyle bir hücre bölünmesiyle meydana getirilmiş ilk insanın sapasağlam olup da ABD'de yaşamını sürdürdüğü iddiasının gerçek olup olmaması ikinci derecede önem taşır. Önemli olan mevcut veriler dahilinde ve söz konusu bireysel anlatımın çerçevesinde çok yakın bir gelecekte bu işin hakikaten yapılabilir olmasıdır. Her araştırma kesitinin belirli bir amaç ve hedefi vardır. İster kan, ister deri, ister bir başka organdan olsun, bir hücreden çoğaltılmış insan imajının korkunçluğu nasıl olup da anlamlı ve faydalı olarak gösterilebilir. Bu yöntem yürürlüğe girince politikacıları, askerleri, bilim adamlarını, uzay pilotlarını, din adamlarını, kahinleri ve komedyenleri topluca kitle üretimi halinde mi ortaya çıkaralım? Orwell ve Huxley'in işaret ettikleri o cehennem mi açılacak önümüzde? Irk özellikleri yüzünden hiç durmadan birbirleriyle çekişen yeni ırk kategorileri mi yaratalım? Eski güzellik anlayışımızı bir kenara atarak otomasyondan fırlamış mankenler mi salalım ortalığa? Belirli araştırma gayelerine uygun erkek tipleri mi üretelim? Erkek veya kadın zamansız bir ölüme karşı kadın veya erkeğin hücrelerinden birkaç çift alarak istif mi etsin? Entelektüel devletlerin mini minnacık arttıkları, her alandaki dehaların kalıntıları hücre bankalarında hazır bekleyecek, ölülerin izlerini sürecek, tıpatıp aynı yeni insanlar mı üretecek? Yüzyılın şu veya bu dahisinin bilgi birikiminin kendisiyle birlikte yitirilmemesi halinde insanların önünde çok büyük kapıların açılabileceğine inanıyorum. Einstein ölümsüz olabilseydi, insanlığın izleyeceği yol biraz olsun farklı olmaz mıydı? Büyük düşünür, bedeninin yakılmasını, beyninin ise araştırmalara vakfedilmesini vasiyet etmiştir. 27. Ve bu beynin, Wichita'daki bir biyolojik deney laboratuvarında, bir mukavva kartonun ortasındaki formaldehit dolu, kavanozun içerisinde yüze durması, bilim adına utanç vericidir. Beynin bazı bölümleri uzmanlara yollanmış, beyincik ve beyin zarının parçaları tahlil edilmemiştir. Formaldehidin antiseptik bir etkisi vardır. Einstein'ın ölümünden 34 yıl sonrasında tek bir hücre bile hayatta kalamamıştır. Bu büyük bilginin sıradan bir akademik inceleme dışında neler planlamış olduğunu hiç kimse kestiremez. Daha 1955'lerde hiç kimsenin hayalini bile kuramadığı bir takım gelişmeler mi öngörmüştür? Bilim, fi tarihi için öngörülmüş olağanüstü bir ihtimali tahrip etmiştir. Bugünkü hücre biyolojisi ve mikrocerrahi tarafından esinlendirilen kişisel spekülasyonun, dünya dışı varlıkların kendilerince bilinen yöntemlerle Homo sapiens türünü hücre bölünmesiyle meydana getirdiklerini fısıldıyor kulağıma. Gezegenler arası yolculuğa hükmedebilecek düzeyde olduklarına göre genetik yönlendirme konusunda uzman olmamaları için hiçbir neden yoktur. Üstün teknolojik know-how'ları ile ırklarının DNA'sını geliştirmişler ve nakletmişlerdir. Ondan sonra da insanın yapımı ile ilgili tanrısal program kendi yolunu izlemeye devam etmiştir. Başlangıçtan beri mevcut olan temel bir bilgiyi yakalamaya çalışıyoruz. Bu bilgiyi içimizde taşıyoruz. Tek yapacağımız onu yeniden keşfetmekten ibarettir. Önümüzde uzanan onlu yıllarda gezegenler arası yolculuğa açılacağız. Gezegenimizdeki ham maddeler tükenmeye yüz tuttuğu için bu adım mutlaka atılacak. Bu zorunlu ihtiyaç, evrenin meçhul yaratık ya da uygarlıklarını keşfetmekten daha önemli bir itici güç olarak ağırlığını hissettirecek. Neye mal olursa olsun değişmeyecek bu. Kendi neslimizin sürmesi için evreni cezalandıracağız. Uzayın derinliklerine dünyaya benzer ve bomboş bir gezegen bulunacak olursa, onu koloni haline getirmek tek kelimeyle mantıklı olacaktır. Fakat bir takım engelleyici faktörler de yok değildir. Yüzlerce ve de binlerce kadın ve erkeği dev uzay seferleriyle nakletmek hem çok pahalı hem de sonuçları bakımından oldukça belirsizdir. Bu gezegen dünyamıza çok çok benzese bile bu iskan protestolara yol açacaktır. Gaz kombinasyonlarını zarar verebileceği gibi değişik bakteriler de ırkımıza dokunabilir. Böyle bir durumda sömürgecilerimiz yeni şartlara nasıl alışacaklardır? Belki de bu kuramsal gezegende artı 80'den eksi 80'e kadar ısı değişikliklerine rastlanacaktır. Özel koruyucu giysiler olmadan insanlarımız bu ısıya nasıl karşı koyacaklardır? Bu özel giysiler olsa bile bu kez de çalışabilmeleri için fiziki engel teşkil edecektir. İşte bu ve buna benzer konular üzerinde kapalı kapılar ardında yürütülen tartışmalar bir noktaya ulaşmıştır. Hücresel bölünme. Eğer gezegen boşsa, yeni gezegenin şartlarına uygun bir ırk programlanabilir. Eğer zeki bir tür gelişememişse, o zaman bu türlerden en ilerisinin yumurta hücrelerine insanların kalıtımsal faktörleri zerk edilebilir. Tarih, tekerrürden ibarettir. Dünya dışı varlıkların mavi gezegenimizde yapmış olduklarını tekrarlamaktan başkaca bir işimiz yoktur. Yerkürede bu cüretli fikirlerimi kanıtlayacak belirtiler var mıdır? Eski dinlerde birçok mitolojilerde tanrıların insanları kendi suretlerinde yarattıkları ve başarılı olana kadar birçok denemelerde bulundukları anlatılmaktadır. 28. Birçok kişi, ki bunların bazıları bugün de bu iddiadadır, hanedanların hükümdarlarının bu tanrıların doğrudan neslinden geldiklerini öne sürmüşlerdir. Söz gelimi Mısır firavunları, eski Sümer kralları, Habeş ve İran kraliyet aileleri, Japon imparatorluk sülalesi ve bunun gibi. Güney denizlerinden Sulu denizinde yaşayan Toraka kabilesi, kendilerinin gökyüzünden gelmiş olduklarına, ataları olan Puangların dünya sakinleri ile evlilikler yapıp karışana kadar damarlarından akan kanın beyaz olduğuna ısrarla yemin ederler. 29. 1962 yılına kadar Titicaca gölünün sazlık adalarında Uro adlı bir kabile yaşamıştır. Uroların kanları siyahtı. Bunlar uzaydan geldikleri ve asla karışmamaları gerektiği inancıyla hiçbir komşu Kızılderili kabilesiyle çiftleşme ilişkisi kurmamışlardır. Daima içlerine dönük ve diğer kabilelerden kaçarak yaşamışlardır. Bundan 1400 yıl önce Kızılderileri Aymara, daha sonra da İspanyol Fatih Francisco Pizarro'nun 1478-1541 Bolivya platolarına akmasıyla Urolar sazlık adaları meydana getirerek o tarihten itibaren yaşamlarını o alan üzerinde sınırladılar. Diğer kabilelerin hepsine tepeden bakmakla birlikte herhangi bir sürtüşmeden de kaçındılar. Özel nitelikleri yüzünden özel bir kibir duyuyorlardı. Suda ölmediklerini ve buz gibi soğuğu bile hissetmediklerini ileri sürerlerdi. Korkunç fırtınalardan etkilenmez, diğer Kızılderileri yatak döşek eden nemli seslere bana mısın demez, gökten düşen ışık, şimşekten zarar görmezlerdi. Ve Urolar bu dünyaca bilinmeyen bir dille anlaşıyorlardı.